أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Böyle bir girişi peygamberimizden öğrendik. Konuşma Allah dedi diye olacaksa, ki demediği konuşulmayacaktı zaten, peygamber örneğinde olması Allah'ın rızasını kazanmada bir avantajımız. Neden onu uygulamayalım? Çünkü peygambere benzemek, peygamber gibi olmaya çalışmak, ona ittiba etmek, yani Kur'an diliyle onun peşi sıra gitmek, onun gibi olmaya çalışmak, fotokopisini çekmek değil, yani onu benim hayatımda yansıtmak, göstermek, ben onun ümmeti olduğumu göstereceğim amellerle bezenmek demek olacak ki, işte sözün başında böyle bir başlangıç modelini önerdiğinden ben de öyle demeye çalıştım. Euzubillah, Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün yine programımız gereği, yok, İsterseniz kulluğumuz gereği olsun. Yani programlar ne ki? Bir gün var, bir gün yok. Ya da şimdi elektriklerin kesiliverdiğini düşünün. Ya da benim nefesimin kesildiğini düşünün. Ya da sizin canınızın, kulağınızın kesildiğini düşünün. Her şey bitmez mi bir anda? Ama kulluk bitmesin. Program yarıda kalabilir. Programlar olmayabilir ama bizim kulluk programımız devam etmedi. İşte kulluk programı gereği bugün Ayşe annemizle, Hazreti Ayşe ile radıyallahu anha ile beraber olalım istedim. O bizi peygamberimize götürecek ve ondan bir söz işiteceğiz. Ama söz peygamberin olunca ne diyorduk ona? Şerefli söz. Yani Arapça tabiriyle söylersek hadisi şerif. Elbette bizi şerefe ulaştıran söz, bize şeref kazandıran söz, bizi şerefli kılan söz, şerefle bizi tanıştıran söz olarak Hazreti Ayşe annemiz peygamberimizden bir söz öğretecek bize inşallah. Peki, ben Hazreti Ayşe annemizi görmemiştim. Siz de görmediğinizi biliyorum. Bize kim ulaştırdı bunu? Kaynaklarda çok bu söz. Ama hangisi var ki sizde acaba? Sizde olmayan birini ya da bugüne kadar okumadığınızdan emin olan birini önce söyleyelim. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi. Duymadınız mı? Bugün duydunuz öyleyse. O sizde yok değil mi? Ama Türkçesi de yok ki zaten. Arapçası olanlar da nedense pek bakmak istemiyorlar galiba. Mesela o eski model baskılarına göre 2. ciltte, 5. ciltte, 6. ciltte var. Hatta 2, 4, 6, 8 kadar yerde bu hadisin bize nakledildiği, rivayet edildiğini görüyoruz. Bu rivayet kelimesi her ne kadar şu anda dinleyenlere göre yabancı kelime değilse de bir başka toplumsal özellik dikkate alınarak, yani işte öyle rivayet gibi anlaşılmasın, Türkçedeki rivayet gibi değil, nakil demektir. Hatta öyle ki efendim bir posta gönderisini siz bir yere teslim ediyorsunuz, onlar hatta ipini sapını bile, dış muhafazasını bile, ambalajını bile bozmadan naklediyorlar. Bir yerden bir yere ev eşyanızı veriyorsunuz, naklediyorlar, ambarlar naklediyorlar, ya da kolileriniz oluyor ya da başka kargolarınız bir yerden bir yere gidiyor, naklediyorlar. Bu öyle bile değil, din naklediliyor. Peygamberden sonraki nesillere doğru daha iyi anlayanlar çıkar diye. Yani ne demek, onlar iyi anlamamışlar mı? Öyle mi demek, o anlama geldi mi? Eğer öyleyse ben geri aldım sözümü ama peygamberim öyle diyor, anlayın. Yani ey beni dinleyenler, ne zaman demişti bunu? Aleyhissalatü vesselamın İslam'ın haccını uyguladığı dönemde, ona veda haccı diyoruz. Ondan sonra çok kalmadı aramızda da ondan veda haccı zaten. Ve en son döneminde gerçekleşen bir ibadet olarak veda haccında peygamberimiz, ey beni dinleyenler, burada bana kulak verenler, ey benim dediğimi kendi kapasitesine göre anlayanlar, bunu burada bulunanlar bulunmayanlara nakletsinler, onlardan daha farklı, daha iyi, daha güzel anlayanlar. Evet öyle çıkabilir onlar, çünkü onların hayatını daha yakın ilgilendiren konular varsa elbette daha iyi anlayabilir. Mesela, sen hastanede yatmamış, hasta başı beklememişsen, hastalık adına söylenenleri öyle olanlara göre daha az anlarsın değil mi? Ya da ziraattan, bitkiden, tarladan, topraktan, bağdan, bahçeden anlamayan birisiysen, o konudaki sözler senin için çok daha fazla diğerlerine göre hayatını ilgilendirmeyecek, bunu biliyorsunuz. İşte onlar bize nakletmişler, bu nakledilenlere rivayet diyoruz. Başka nerede var diye ben şöyle bakmaya çalıştım size gelmeden önce. İbn-i Mace'nin Kitab-ı Zühd'ünde de var. Yok öyle değil. İbn-i Mace'nin Sünen'inin Kitab-ı Zühd bölümünde var. Yani İbn-i Mace ayrıca bir Kitab-ı Zühd hazırladı mı bilmiyorum ama hadis kitaplarımız var ya hani Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Muvatta, Ebu Davud gibi bu kitapların sanki her birinin bir bölümü özel gibi. Mesela Tirmizi'nin Kitab-ı Tefsiri diğerlerinden çok farklı. Darimi'nin Kitab-ı İlmi diğerlerinden çok ayrı. İşte İbn-i Mace'nin de Zühd'ü ayrı. O Zühd'ün 28. bölümünde bunu görebilirsiniz. Ebu Davud'da var, Tatavu 27'de, Nesai'de var, Kıble'de, Kıyam'da, sonra Müslim'de var, Müsafirin'de, bir de Buhari'de var, İman'da ve Rikak'ta. Oralardan bulamazsanız tekrar benim söylemem gerekirse yine irtibat kurmaya söylemeye çalışırım ama bu hadisi arayın. Ararken bulamadığınız için başka hadisler bulunca yine daha kârlı olacaksınız. Bunu benden dinlediniz kâr, orada bulduğunuz hadisleri yeniden okudunuz kâr, hele bir de onları birilerine anlatmaya çalışır, kendinize mal ederseniz kâr üstüne kâr elde edersiniz. Ha şu kısa dünyada 3 günlük falan, 3 gün değil, 1 günlük bir kuşluklu fani dünyada yani kâra ihtiyacımız, sevaba ihtiyacımız var diye ben aklıma gelen yöntemlerden birini size söylemiş oluyorum. Kim bize öğretiyordu, duyuruyordu bu hadisi? Hazreti Ayşe annemiz. Tanır mısınız? Yani şu babanızın hanımı olarak sizi doğuran kadın annenizi mi, bu Ayşe annemizi mi daha yakın tanıyoruz? Onu siz daha iyi bilirsiniz ama biz 3 aşağı 5 yukarı aynı insanlarız. Galiba annemizi de çok yakın tanımıyor ama Hazreti Ayşe annemizi belki hiç tanımıyoruz. 3-5 rivayetle tanıdığımız bir annemizse bu ayıp oluyor tabii. Oysa bu annemiz bizim için örnek bir anne. Çünkü onun anne olduğunu Allah bize söylüyor. Yani bir insanın kimin tarafından doğrulduğu konusu filan falan tarafından tescil edilip veya işte ispatlanabilir ayrı şey de ama Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Sevde'nin, Hafsa'nın ya da diğerlerinin Ümmü Seleme gibilerinin, Zeynep'lerin, benim annem oluşunu Allah belirliyor ve diyor ki onlar senin annen ve ben o annelerimi daha yakın tanımalıyım. İşte o annem, Ayşe annem, farklı bir kadın olarak annem, bana peygamberimin bir sözünü öğretecek ama ben Ayşe annemle ilgili beni meşgul eden, o Ayşe denilince kafamda hemen bir şimşek gibi çakan bir yönünü, bir özelliğini size hatırlatmaya çalışayım. Ayşe annemiz bildiğiniz gibi anne olmamıştır. Yani doğum yoluyla bir çocuk doğurarak bir anne olmamıştır. Dolayısıyla bize örneklendiği bütün hayatında annelik örneği yoktur. Yani doğumdan önce ne yaptı? Doğum esnasında nasıl davrandı? Doğumdan sonra nasıl hareket etti? Çocuğunu nasıl emzirdiden, onu nasıl tertemiz ettiye, ona neler öğrettiden, ona şefkat ve merhametinde nasıl davrandığına kadar Hazreti Ayşe annemizin hayatında böyle bir örneklik yok. Sanki o mahza bir kadın olarak, bir eş, bir hanım olarak örnek bize, değilse anne olarak örnek değil. Çünkü anne olmadı ki o anlamda. Ümmetin annesi, benim annem, onu demiyorum, onu karıştırmayın. Ama hani bir çocuk büyütmek, çocuğun dilini, elini, kendisini, kafasını, görüşünü, duruşunu, her şeyini kendine görev bilip onu eğitmek ve büyütmek manasına annelik yapmamıştır, çocuk doğurmamıştır. İşte bu yönünü göz ardı etmeyelim. Yani Hazreti Ayşe annemiz örneğimiz bizim. Bize peygamberimizi anlatan belki tek kaynak diyeceğim kadar abartılı ama en büyük kaynak peygamberimiz daha çok onun yanındaydı. Yani şimdi hemen itiraz etmeyin, Hazreti Hatice'nin yanında daha çok durmuştu. Ta 25 yaşından neredeyse 55 yaşına kadar diyeceğim. Yani hicretten az öncesine kadar, işte o zamana kadar onunla beraber kalmıştı. İşte böyle bir hanımı yanında Hazreti Ayşe ne olur demeyin. Ama o ayrı bir dönem. Yani Hazreti Hatice'nin durumu çok özel zaten. Hatta hatırladınız mı? Belki ben böyle deyince sizin de aklınıza geldi mi? Hazreti Ayşe'nin yanında bazen Hazreti Hatice'den dem vuruyor, söz ediyormuş da peygamberimiz. Yani sitayişle, böyle güzelliğiyle, imrenilecek yönleriyle anlatıyormuş da birinde yine kıskançlığı tutuvermiş Ayşe annemin. Yani demiş, hayır diyor Hazreti Ayşe'ye peygamberimiz. Öyle değil, o farklıydı, sen bunu böylece bilesin. O farklıydı tabii. Hazreti Hatice annemiz. Bakın işte o anne olarak örnek ya da Fatıma anne olarak örnektir radıyallahu teala anhu mecmain. Ama Hazreti Ayşe annemiz dini kendisinden öğrendiğimiz peygamberin hayat arkadaşı, yatak arkadaşı, onunla beraber evde arkadaşı, oturduğu yerde yanında, hatta ölürken dizine yaslanmış, bağrına yaslanmış olarak vefat eden bir peygamberin arkadaşı olarak Hazreti Ayşe annemiz dinimizi anlamada özel bir konumda elbette. Onun bu özelliklerini göz ardı etmiyoruz. Sadece bir yönü var. O kenara alınarak Hazreti Ayşe dinimizi anlamamızda müracaat edeceğimiz ana kaynaklardan biri olacak elbette. Der ki Hazreti Ayşe aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ve inne ahabbel amal ilallah edvemuha ve inkalle. Bunun başka bir şekilde ifadesini de görüyoruz kaynaklarda. Ehabbud dini ilallah edvemuhu. Şimdi peygamber ya onu dedi ya bunu dedi diyecek misiniz? Maalesef var piyasada öyle. Ben takılı kalmadan her zamanki adetimizi sürdürelim. Birilerine takıntılı din anlatmanın ne alemi var? Ama ben tekrar edeyim bu problem denilen bölümü. Yani aleyhissalatü vesselam ya ikisinden birini ya her ikisini ya da dediği gibisini demiştir diyordu selef. Ben onları seviyorum. Sahabeden günümüze daha iyi Müslüman olma çabasıyla dini bana naklettiğine inandığım insanlar var. Evet, eksikleri ve yanlışları ve hataları ve kusurları ve kabahatlarıyla böyle insanlar var ve onların böyle güzel bir edebi var. Yani hem mesela siz duyarsınız belki zaman zaman bir hadis okunduktan sonra Kale Resulullah demişler de başında peygamber dedi ya da ev kema kal. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Bunun Türkçesi şöyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözünde elbette tasdik edilecek bir şeyler söyledi. Sadakate konu söyledi. Tasdik ediyorum. Sadıkane bağlılığımı beyan ediyorum. İşte böyle bir şeyler söyledi ama ya da onun dediği gibiydi. Yani bu kelimeler onun dediği gibi olmayabilir ama anlam böyledir de denilebilir. Peki yani bu olur mu? Anlam nakledilecek. Ama aleyhissalatü vesselama geliyor sahabeden biri. Diyor ki ya Resulallah senden sözler işitiyoruz. Beyanlarını alıyoruz. Hükümler beyan ediyorsun ya da din anlatıyorsun. Kafamızda tutmaya çalışıyoruz ama evimize gidince çoluk çocuğumuza ya da çevremize, insanlara, arkadaşlara, dostlara, birilerine, diğerlerine biz bunu nakletmek isterken aynı kelimelerle muhafaza edebileceğimizi ya da ettiğimizi bilemiyoruz. Tereddüt ediyoruz. Acaba ne yapsak deyince diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem haramı helal, helalı haram kılmadıkça yani dini bozmadıkça anlatın, söyleyin diyor. Yani mana olarak nakle peygamberimiz izin veriyor olduğunu biliyoruz. İşte ondan dolayı diyoruz ki peygamberin dediği ya böyle ya da onun dediği gibi. Buna göre bu iki sözden birini veya her ikisini peygamberimiz söylemiş ya da aslında o söylemiştir de ümmet onun ondan duyduğunu yani Hazreti Ayşe'den duyduğunu kendi anladığı kadarıyla nakletmiştir de diyebileceğiz. Peki ikisini de nasıl söylemiş olabilir? Bunu ne cesaret söylüyorum? Bir yerde birini, bir yerde de birini söyleyebilir. Hatta o asıl söylediği bir başka yerde de bir başka şekilde söyleyebilir. Peki kelimeler aynı olmalı mıydı? Öyle mi söylüyorsunuz? Ama Kur'an'da da yok mu benzer ifadeler? Bakın Musa Aleyhisselam'ın Firavun karşısındaki tavrını anlatan ayetlere hep aynı kelimeler kullanılmamış. Mesela 60 asasını yere, o asaya suban olmuş, ya hayyetun ki tes'a olmuş ya da can olmuş ki vella müdbiran kaçmış Musa Aleyhisselam. Hangisi olmuş, suban mı, hayye mi yoksa can mı? Efendim bir şey olmuş da Allah bize bu üç kelimeyle farklı surelerde farklı anlatmış diyoruz. Yani bu dilin gereği, bu dinin gereğidir, bunu böylece kabul ediyoruz. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini anlamaya çalışalım inşallah. Ve inne ehabbel amal, kesinlikle şunu iyi bilin ki ehabbel amali ilallah, Allah'a amellerin en sevimlisi. Yani ameller var, eylemler var, hareketler var, kaviller var, fiiller var, takrirler var, söyledikleriniz, yaptıklarınız, kabul ettikleriniz, benimsedikleriniz var. Kalple niyet olarak ya da dille söz olarak ya da bütün vücutla, organlarla, eylem olarak bir şeyler ortaya koydunuz, bir davranış, bir hareket, bir tavır var ortada, bunların en sevimlisi. Ya da Allah adına yapılanların en güzeli veya Allah'a en sevimli gelen ameller. Biz yaptık, yapmaya devam ettik ama bunun Allah katında en sevimli olanı. Edvemuha onların en devamlı olanıdır ve inkalle az bile olsa. Yani sen yeter ki azıcık yap ama devamlı yap gibi anlama, öyle olmayacak herhalde. Devam edelim, belki anlaşılır inşallah. Ben anladıklarımı söyleyeyim, sen daha güzel anladığını da bana ve başka insanlara nakledersen daha çok sevinirim. İkinci model sözde ise, ikinci rivayette ise اَحَبُّ الدِّينِ اِلَى اللّٰهِ, bir din ki Allah'a takdim ediliyorsa bu din, onun en sevimlisi, en güzeli, en hoş olanı اَدْوَمُهُ, sürekli olanıdır, devamlı olanıdır. Onun için el-amalu ilallah veya ehabbu ilallah şeklinde bir anlayışı ben açmaya çalıştım başta. Belki dikkatiniz çektim, tekrar ediyorum. Yani ameller var, eylemler var, hareketler var, sözler var, kaviller, fiiller, takrirler var. Yani yapıp ettiğimiz, yapmayıp geri bıraktığımız pozitif ve negatif davranışlar var. Bütün bunları Allah'a arz ediyoruz. Allah'ın bunlar içinde en sevdiği, yani bu yapılanların Allah'a en hoş geleni, en güzel olanı, yani bunlar din olarak yapılacaktı ya, din diye ortaya konulacaktı ya, din çünkü hayat tarzıdır, yaşam biçimidir, hareket tarzıdır, insanın hayat programıdır, yapıp ettikleri, yapmayıp geri bıraktıkları pozitif ve negatif davranışlarıdır ya, işte bütün bunları, yani toplumsal planda, bireysel planda, malıyla, bedeniyle, canıyla, niyetiyle, kalbiyle, gözüyle, kulağıyla ortaya koyduğu şeyler ya, bütün bunların hepsi, amellerin tümü, eylemlerin tümü din ya, bunların Allah tarafından en sevileni, en hoşlanılanı, edvemuhu, sürekli olandır. Peki yani ne demek sürekli olan? Namaza bir başlayacaksınız, bir daha namaz, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, yemeden, içmeden namaz, oturmadan, kalkmadan namaz, yatmadan, yuvarlanmadan namaz, hanımla konuşmadan, çocuğu eğitmeden namaz, ticaret yapmadan veya işte ekmek kazanmadan, cihad etmeden, barış etmeden, savaş etmeden, evlenmeden, boşanmadan namaz, hep namaz kılacaksınız, böyle mi? Öyle değil tabii. Hatta ondan dolayı belki buna dikkat çekmek için ben, namaza davranan, mesela abdest alan veya namaza durmak üzere olan birine soru veriyorum. Hayrola, sen demek her zaman namaz mı kılıyorsun? Her zaman namaz mı kılıyorsun? O da tabii birden intikal etmediği için belki tabii diyor her zaman. Aa, olur mu öyle şey diyorum ya, her zaman namaz mı kılınır? İslam'da var mı böyle bir ibadet? Bazen oturuyoruz, bazen kalkıyoruz, bazen yiyip içiyoruz, bazen sohbet ediyoruz ama bazen de namaz kılıyoruz. İşte bazen bazen yapılacak bu ibadetler ama kendi periyodunda devamlı olmalı. Yani bazen sabah namazı, bazen kuşluk namazı, öyle değil. Bazen cenaze namazıyla da idare ediyor kimiler ondan dolayı. Hani ömürde bir, arada bir, ya da bazen bayram namazı. Yani her namaz, her zaman bayram namazı bile değil. Bazen kaçırıyor, ne yapsın, uyanamıyor, işte oluyor, problem oluyor, sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyor. Tam da nasılsa, nasıl oluyorsa sabah gidecek bayram namazı kılacağı zaman müşteriler daha bir yoğunlaşıyor ve bazen onu da kılamıyor, onu anlatmıyoruz. Yani, yani kendi periyodunda, kendi mantığında sürekli olan ibadetler ama az olurmuş, e olsun. Biraz az da olabilir. Kişi kendi gücüyle, kendi kudretiyle sınırlı ibadet ve itaatından sorumlu olacaktı. İşte onu anlamaya çalışalım. Demek ki iyi bir amele, makbul bir amele, güzel bir amele ya da bizim din diyeceğimiz, Allah'ın din diye bize takdim ettiği amellere devam Allah'ın sevgisini artırıyor. Bu hadisin bana söylediği belki anahtar cümle bu. Yani ben amelimi azaltmayı anlamıyorum. Çünkü nedense maalesef biraz daha hadis okuyanlar, biraz daha Allah peygamber diyenler, biraz daha Kur'an sünnetle beraber olanlar, sanki özellikle ruhsatlardan yararlanıp ibadet ve itaatlarını, kulluklarını, amellerini azaltmayı, yani sanki çokmuş da insanların, ümmetin yaptığı, onlar haşa ama yani akılsızca bilmiyorlarmış da ondan devam ediyorlarmış gibi, yok be bunu yapmasam da olur sünnet. Bunu yapmasam da olur vacip, bunu yapmasam da olur tesbih, bunu yapmasam da olur. Yani yapmasam da olur bunlar, o kadar şart değil ki. Evet ama sen ibadet ve itaat dediğin o birimlerde bir şeyler azaltırken, bu ikinci kalem olmasa da olur, bu ikinci cetvel bulunmasa da olur, bu ikinci ayakkabı olmasa da olur, bu ikinci elbise olmasa da olur, çorbanın yanında bir yemek veya salatanın yanında bir turşu olmasa da olur, ya da şu eşyanın yanında şu, ya bu bilginin yanında bu olmasa da olur demediğimizi neden hatırlamıyoruz? Neden biz azaltmadan yanayız acaba? Öyle değil, bu hadis ibadetleri azaltmayı anlatmıyor. Ya neyi anlatıyor? Güzel bir amel, makbul bir amel, İslam'a göre amel yani din denilen bir hareket tarzında devam, benim için Allah'ın sevgisini kazanma imkanıdır. Ben bunu anlıyorum. Demek ki en sevgili din, en sevgili ibadet, en sevgili itaat, en sevgili kulluk, işte aslında bütün eylemlerdir de, bütün eylemlerin devamı gerekir. Üç gün kul olacağız, dördüncü gün başkasına, işte o devamlı değil. Sanki şu anlama geldi mi, ifade edebilsem, nasıl ifade edebilsem, biraz da suç sizin diyeceğim neredeyse, gelip bana yardımcı olmuyorsunuz ki, sen şöyle konuşurken ben anlamıyorum, şu örneği verince ben fark edemiyorum diyen de olmuyor zaten. Makineye konuşur gibi, duvara konuşur gibi oluyoruz, ne dediğimizi bilemiyoruz biz de. Ama yine de ben sizin anlayabileceğinizi, anladığınızı zannederek böyle bir cesaretle devam edeyim. Yani bir insan yılın bütün günlerinde Allah'a kulluk yapsa, bir gecesinde Allah'tan başkalarının kulu kölesi olsa, efendim ışıkların, mumların, ateşlerin, çamların, bardakların ya da ağaçların, başka şeylerin kulu kölesi olsa bir gecede, peki devamlı kulluk yaptığına inanır mısınız, oldu mu size göre? Yani bir kadın bir yılın tümünde kocasını koca bilecek ama bir gece kocasını koca değil, başka bir şey bilecek. Ya da komşu bir gece, bir yıl boyunca hep komşu bilecek ama bir gün koca bilecek. Olur mu öyle şey? Anladınız değil mi o zaman? Yani nedense insanlar Allah peygamberle ilgili örnek verince belki biraz daha anlamsız bulabiliyorlar ya da idrak edemiyorlar ya da titiz davranmıyorlar da namus, iffetle ilgili, karıyla kocayla ilgili örnek verdiniz mi biraz daha kolay anlıyorlar diye öyle söyledim. Yani tekrar edeyim isterseniz. Yani bir kadın namus ve iffetini bir yıl koruyacak ama bir gün korumayacak. Ne dersiniz? O sürekli korumuş anlamına gelir mi? Zaten hatırlayın, sabır konusunda da öyle açıklamalar oluyor değil mi kitaplarda? Ya da Kur'an bize sabır konusunu anlatırken belki üç ayrı örnek sunuyor. Bir, Nuh aleyhisselam örneği, yapılacak işi yapmaya devam anlamına bir örnek. Yani bıkmadan, usanmadan devam etmek, hep yapmaya devam etmek demektir. Mesela siz yıllardır namus ve iffetinizi korudunuz, yeter artık dememeniz sabır olacak, devam olacaktır. Ya da namaz kılıyorsunuz yıllarca, yeter artık dememeniz işte o sabır, yani devam olacaktır. Veya Kur'an'la berabersiniz yıllardır, yeter dememeniz, devam etmeniz sabır ve kulluk olacaktır. İşte onu anlatmaya çalıştım. İkinci bir örnek Eyyub aleyhisselam'da, o da yapmayacağı şeyi yapmamaya devamda. Kulluk örneğiydi. Yani o da ayrı bir devam örneğiydi bizim için. İsyan etmemeyi devam ettiriyordu. Yapmayacağı şeyi yapmamayı devam ettiriyordu. Bir de Yakup ve Yusuf ve yani diğer bütün peygamberlerin örnekleri vardı ki Allah nasıl isterse öyle imtihan eder. Bana düşen kulluğa devam diyordu ya, işte edvemuha, yani kulluğun devamı, dinin devamıdır asıl olan, Allah onu sever. Ama senin kapasiten, gücün, kuvvetin aza müsaitmiş. Sen o kadar kulluk yapıyor musun? Yani sana Allah mal vermediyse, zekattan sorumlu tutmadıysa, kol vermediyse, abdeste yıkamak durumunda değilsen, çoluk çocuk vermediyse, onların eğitiminden sorumlu değilsen, topluma reis yapmamışsa, yani yönetici durumda imtihan etmemişse, sen bu işten sorumlu değilsen, ya da diğerlerini sen bilirsin zaten, işte o senin sorumlulukların az ise, o yine senin kulluğun, dinin demektir. Ama sen onu devam ettireceksin. Hani sahabeden biri geliyor da peygamberimize, ya Resulallah, yani Allah benden ne istiyor dercesine soruyordu da peygamberimiz, günde 5 vakit diyordu. Peki ya başka? İstersen. Peki başka oruç? Ramazan'da 1 ay. Başka? İstersen. Peki zekat? Şu kadar. Başka? İstersen. Vallahi senin sözünü ne az bulur, artırmaya çalışırım, ne çok bulur azaltmaya çalışırım diyordu değil mi o adam? Yani hayır, kesinlikle vallahi mümkün değil. Yok öyle, ben 5 vakit yaptım mı tamam, ne sünnet kılarım, ne vacip kılarım, ne cenaze namazı kılarım, ne bayram namazı kılarım değildi herhalde anlaşılan. Yani sen dinde tam yetkilisin, sen dedin mi tamamdır, ben onu az bulup ya biraz daha artıracaktı, bu kadarla olmazdı, şöyle biraz daha çoğaltalım demeyeceğim gibi, çok bulup da azaltmaya da yeltenmem ya Resulallah demişti de, peygamberimiz de cennetlik adama bakacak, buyurun baksın işte bu adam cennetlik diyordu. Yani adamın dini sorumluluğu o kadarsa o kadardır. Mesela anneniz ve siz, babanız ve siz, çocuklarınız ve siz, komşularınız ve siz, yani ya da müftüler, havaizler, hocalar, hacılar, öğretmenler, kompradorlar, kapital sahipleri ya da fabrika sahipleri, at araba sahipleri ve siz, şimdi onlara göre sizin dini sorumluluğunuz aynı mı? Bütün bir kainat tümüyle imtihan salonu ve herkes bu salonda kendisine düşen kulluğu Allah'tan alıp yürüyecektir. Elbette Allah'ın dediği gibi Allah'ın istediği gibi kul köle olmaya çalışacaktır. Ondan dolayı ehabbel amal ya da ehabbud din konusunu tekrar ediyorum. Onun üzerine bina edeceğiz zaten anlattığımızı. Din yaşanacak ama sürekli yaşanırsa Allah sever onu. Hep Müslüman olunursa. Hastayken hasta Müslüman, sağken sağ Müslüman. Hep öyle devam edecek kulluğa. Allah neyle imtihan ederse, bıkmadan, usanmadan Allah'ın dediği gibi olmaya devam ederse, işte ona süreklilik, devamlılık anlamında edvemuhu ya da edvemuha diyeceğiz. Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir defasında bir kadının namazlarını anlatmaya başlar. Yani şu kadar namaz kılıyor, şu kadar gayret ediyor, şu kadar dikkat ediyor, bu kadar işte devam ediyor filan diye. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bu sözleri bırak. Daima elinizden geleni yapın. Yoksa vallahi siz usanmadıkça Allah usanmaz. Nasıl? Bu söz bize mi? Bu sözleri bırak Ayşe. Daima elinizden geleni yapın. Gücünüz kadar sorumlusunuz unutmayın. Yoksa vallahi siz usanmadıkça Allah usanmaz. Yani yapın. Ama Allah'ı haşa, gördün mü ya Rabbi, nasıl senin isteğini de açtım diyebilecek miyiz? Mümkün mü bu? Gücümüz yeter mi buna? O zaman gücümüz yettiğince devam edelim. Şöyle bir parlayıp zirveye ulaşıp yavaş yavaş çökmenin, dökülmenin, darmadağın olmanın, paramparça olmanın ne anlamı var? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en sevdiği ibadet sahibinin devamlı olarak yaptığıydı diyor Ayşe annemiz ondan dolayı. Yani kul köle olmaya devam edelim. Namaz devam edelim. Haramlardan kaçmaya devam edelim. Kur'an'la beraberle devam edelim. Ramazan'da bir okuyor adam, bir okuyor, bir daha okuyor, bir daha, bir daha, bir daha okuyor. 10 tane hatim bitiriyor. Sonra? Sonra yeter diyor ya. 10 aylık yaptık herhalde, ayda bir oruç. Hadi 2 tane de Ramazan'da 12'ye çıkarıyor. Bir senelik okumuş oluyor. Olmaz değil mi? Ancak şöyle olsa gibi geliyor bana. Tabii bu iş belki de düşündürmek için değilse öyle olmayacağını siz de biliyorsunuz. Adam Ramazan'da da bir yıllık yesin. Bir daha yemeyecekse hadi olsun. Hatta Ramazan'da bir yıllık giysin, bir daha giymesin. Ramazan'da bir yıllık konuşsun, bir daha konuşmasın. Ramazan'da bir ömürlük hayat sürsün, sonra ölsün demektir bu. O da elinde değilse olmaz öyle şey. Hep yaşadığı süre, hep Kur'an'ı okumak zorundadır. Bu hadisten ne anlıyoruz bir de? Kulluğa devamın faziletini anlıyoruz. Ve buna teşvik var bu hadise değil mi? Yani kul olmaya devam edeceğiz. Kul köle olmaya devam edeceğiz. Çünkü az da olsa devam ile Allah'a yönelme devam edin. Allah yanlışlarımızı fark etme bilinci ve ondan dönme gayreti lütfetsin. Bir arkadaş vardı. Hani yaygın tabirle namazında abdestindeydi. Nedense nasıl olduysa kahvehaneye dadanmış. Bu kelime belki yöresel oldu ama yani onun yerine daha kapsamlı bir kelime bulamadım. Yani hayatını oraya indekslemiş. Derken tavlanın başına oturdu ya da işte fayans döşemek mi diyorlar. Neyse okeyin başına oturdu. 2 saat, 3 saat, 1 saat, 5 saatten sonra o kafayla, o manzarayla, o haleti ruhiyeyle kalkıp gidip abdest alıp namaz kılıyor ama kendisine yakıştıramamış. Utanmış kendi diliyle Allah'ın huzuruna öylece gitmekten. Ne yapsın? Tavlayı bırakacak değil ya canım. Daha kolayı var. Hani utandığının huzuruna gitmemek. Bırakıvermiş namazı. Hayda. Bu sefer de namazsız devam etmiş. 15 gün kendi tabiri. Sonra elhamdülillah silkinmiş. Titremiş şöyle. Yani anlamış meseleyi. Derken yeniden namaza başlamış. Belki de hatta öteki işlerini azaltmak pahasına güzel de olmuş da. O ayrı. Onun enteresan bir yorumu, bir değerlendirmesi var. Hoşuma gittiği için tekrar ediyorum. Zaman zaman söylüyorum. Diyor ki vallahi hocam, böyle vallahi'yi de bozarak, vallahi hocam Allah büyük de bundan büyük de günahlardan beni saklasın ama daha büyük günaha da girsem yine de Allah korusun namazı terk etmeyeceğim. Çünkü gavura döndüm diyor. Yani öyle olmaz mı? Namazı bırakmış. İyi namaz kılmaz. Niye kılmayacak namazı? Kılmak zorunda. Efendim günaha giriyormuş. Ama o gün bilmiyordu belki. Sonradan öğrenince daha tabii daha rahat ediyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselama gelip söylüyorlar zaten aynı konuyu. Meğer yaptığı çok güzel olmuş. Diyorlar ki ya Resulallah falan adam var ya hem içki içiyor hem namaz kılıyor. Bırakın kılsın diyor. Yani sanki sahabenin sorusundan öyle anlıyoruz. Yani olur mu? Madem o işi yapıyorsa kılmasın namazı. Öyle değil diyor peygamber. Bırakın kılsın. Peki hem hırsızlık hem namaz bırakın kılsın. Hem zina hem namaz bırakın kılsın. Çünkü diyor namaz onu onlardan alıkoyacaktır. Öyleyse kulluğa devam edelim. Efendim günahlarımız buna rağmen devam edelim. Başka çaremiz yok. Çünkü günahsız olduğumuz dönem mi kul olacaktık? Ne ihtiyacımız var o zaman zaten? Yani belki biraz esprili, biraz şakayla karışık, ciddiyetten uzak gibi zannetmeyin bir hatırlatma yapacağım. Adamın biri dünyasını cennete çevirme savaşında kendince başarılı olmuştu. Bir bahçesi var ki cennet bahçesi gibi, bir evi var ki cennet köşkü gibi, bir döşemesi var ki cennet sarayları gibi sanki. Arkada ziyarete gidiyor ve bakıyor ki namazdaymış. Mesela sünneti bitirmiş, farza duracakken zile basmış olmuş. İçeriye girince dur demiş namazımı bitirivereyim. Aa demiş sen hala namaz mı kılıyorsun? Şaşırmış öteki tabi ne demek demiş. E demiş ki ya ne yapacaksın namaz kılınca cennet kazanmak için kılmayacakmışsın. Sen zaten bulmuşsun cennetine gerek var filan demiş. Hayır namaza devam yani kulluğa devam edeceğiz. Yanlışlarımızı bize o anlatacak. Ama kulluk denilince din denilince sadece namazdan ibaret zannediyorsanız isterseniz üşenmeden biraz ağrınıza da gitmesin ama Maun suresini birlikte okuyalım. Hani var ya feveylül lil musallin namaz kılanlar cehennemin dibine. Niye? Namazdan gafilseler ama yani namaz hayatlarını düzenlemiyorsa, namaz hayatlarına karışmıyorsa, namazda bir ayrı dünyada ama namaz dışında farklı bir dünyada yaşıyorlarsa, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle değil, iki yatıp bir kalkmayla namaz kıldıklarını zannediyorlarsa, öyle olmaz öyle şey. Yani namaz eşittir din zannediyorlarsa, dinlerini namazdan ibaret zannediyorlarsa, namazlarını hareketten ibaret zannediyorlarsa, vay onların haline, veyl olsun diyor o ayet. Bu hadis bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefkat ve merhametini anlatıyor değil mi? En elverişliye yöneltiyor. Devam edin diyor. Bıkıp usanmayın. Yani günahınız büyük olunca da bıkmayın. Sevabınız çok olunca da bıkmayın. Yeter bana demeyin bıkmayın. Devam edin. Efendim benimki az olmaz böyle. Bununla oyalanıp durmayın demeyin. Devam edin. Çoğaltmaya çalışın. Gayret edin. Uğraşın didinin ama devam edin. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hasırı vardı. Gece onu hücre yapıyor, içinde namaz kılıyordu, gündüz yere yayardı, cemaat da ona uymaya başladılar. Yani ben de o gibi olsam, ben de o gibi olsam diyenler artmaya başladı. Bunun üzerine dedi ki, ey cemaat, gücünüz yetene bakın, siz usanmadıkça Allah usanmaz. Allah yanında yaptıklarınızın en makbulü az da olsa devamlı yapılandır, dedi. Peki, aleyhissalatü vesselam neden kendisine benzememizi istemiyor mu yoksa? Olur mu kendisini kopya etmemizi, tam tıpatıp o gibi peygamber olmamızı istemiyordu ondan belki. Tabi o mümkün değil zaten ama kul olmamız konusunda ona benzememizi tabi istiyor. Yani devam edin gücünüz kadar sormuşsunuz. Ben buna güç yetiriyorum ama siz güç yetiremezsiniz diyor. Biz de gücümüz kadar. Fakat burada galiba çok ince bir nokta böyle. Nasıl da fark ettin mi? Öyle değil yani ben bu işleri biliyorum diye söylemiyorum. Dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Çok ince bir nokta. Hadi birlikte fark etmeye çalışalım. Siz de yardımcı olun anlamaya. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz gücü kadardı. Biz de gücümüz kadar yapacaktık diye insanlar bu konudaki güçlerini kendileri beyan edecekler, kendileri tespit edecekler dedim ama çok korkunç bir sanki yanlışa sürükler gibi diye korktum da bu söz. Çünkü insanlar mesela infak konusunda güçlerini bir tespit ediyorlar. Oğluna, kızına, karısına, çocuğuna, çoluğuna, hemşiresine, hemşerisine, damadının, eniştesinin, baldızının, kocasının, arkadaşının, ötekinin, berikinin, öldükten sonra ikincisinin, torunlarının, torunlarına yetecek kadar malı ayırdıktan sonra fazla kalırsa birilerine vereceğim diye bir ölçüm içine giriyor ve ne yapayım yok ki diyor yani. Bir sofra hazırlıyor ki 40 kişi doyar ya da daha farklı ölçüler siz bilirsiniz o sofra ölçülerini. Bunu şöyle bölüverse, 2'ye, 4'e, 6'ya bölüverse, 4 kişiye, 6 kişiye gönderiverse onlar da doyacaklarken öyle ölçmüyor ama. Ama sabah, ama akşam, ama gündüz, ama gece şunlar olmalı değil mi diyor. Yani bir yazlık, bir kışlık, bir baharlık, bir gündüzlük, bir gecelik, bir sabahlık. Efendim bütün bu taksimattan sonra bana ancak bu kadar düştü ne yapayım? Benim gücüm buna yetti diyor insanlar mesela. Hele ben en çok şaşırdığım bir konu. Bak sen anlatabilirsin, anlatmak zorundasın. Bu din senin dinin, bunu sen öğretmek zorundasın deyince ya gücüm kadar sorun muyum arkadaş diyen çok insan görüyorum. Yani o kendi gücünü bir tespit ediyor ki mümkün değil anlatamaz. Kim anlatacak? Başkaları. Oysa Allah her erkek ve kadını anne ya da baba olmaya hazır yaratmıştır. Her anne babaya da demiştir ki çocuğunu eğiteceksin. Eğitme de anlatmakla olur. Anlatmak Kur'an ve sünnet anlatmaktır. İşte bunu kabullenmeye yanaşmıyor insanlar. Yok diyorlar, öyle değil. Benim gücüm yetmez buna. Sen benim gücümün ötesinde yük yüklüyorsun bana. Hatta mesela ben bir haftada bir meal baştan sona okunur diyorum. Gücüm yetmez diyor. Peki 10 kişi göstersem okur musun diyorum. Duruyor bu sefer. Ama yani benim işim, aşım, meşgalem falan diyor. Senden daha meşgulünü göstereceğim diyorum. Yani adam öyle meşgul, öyle meşgul ki Allah bana örnekler lütfetti. Mesela bir hayat boyunca düşünebildiğinizin ötesinde meşgul. Babasının ölüm haberini alıyorum. Evine gideceğim. Yolda karşılaşıyorum. Son gün bir iki çek senet varmış da onları tamamlayıp ödeyip gelip cenazeye yetişecekmiş. Oğlu söylüyor bunu. Ama bu adam 10 günde meal bitiriyorsa sen de bitirirsin diyorum. Tarlada yatıp kalktığı dönem insanlar bitiriyorsa, çoluk çocuğuyla birileri bitirebiliyorsa, ilk iş edinenler bitiriyorsa yani sen de bitirebilirsin diyorum. Bunu tekrar nasıl ifade etsem, bu ölçüm işinde biraz Allah ve peygamberle beraber olsak için söyledim. Anlatabildim mi? Tekrar edeyim. Yani sen gücün kadar sorumlusun ama senin gücünü Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sen kendin bilemezsin. Ben bilemeyebilirim. Ben haftada 2000 hadis oku derken yanıldığım, beni yanıltan insanlar olabilir. Ama bak 7 kişiyle diyelim böyle bir sözleşme yapıyoruz. 4 tanesi bitiriyor da 2000 hadis bir haftada, bir tanesi 1400 ancak okuyabildim diyor. Hayrola diyorum, işim yoğundu diyor. 5-6 vilayet dolaşıp geldim, biraz para kazanmak zorundaydım, ondan dolayı bitiremedim diyorsa... Şimdi yani bu adam birinci iş edinememiş de ondan değilse, yapamadığından değil. Okunabileceğini zannediyorum. Hele anlatmaya gelince anlatabileceğine inanıyorum insanların. Ve itirazlarını şöyle çürütme değil, onları anlatmak için şöyle bir mantık oyunu yapıyorum ben de. Yani onlarınki nasıl mantık oyunu? Ben de bir mantık oyunu yapıyorum. Size değil, hani örnek gösteriyorum. Alınan alan alsın diye tabii elbette. Adam diyor ki ben anlatamam, ben mümkün değil, ben yapamam deyince tabii diyorum ya sen nesin sen, yani kaç paralık adamsın, sen anlamazsın, sen bilmezsin, sen cahilsin, sen neyi bilirsin de ne anlatacaksın da sen ne, yani ayıp oluyor, edebin terbiyenle haddini bil bakalım. Ama diyorum, tabii ona gelmesi içindi, ama Allah için söyle, şu sen hani hiç din ya, şu sen hiçe muhtaç çevrende binlerce insan var mı dersin, yüzlerce olsun, 10 tane olsun, bir tane olsun, var mı? Gariban tabii yalan söyleyecek diye ya boynunu büküp diyor ki evet, yani benim anlatacağım dine muhtaç birileri var. E o zaman kardeşim ona bari anlat da, yani hiç olmazsa o da senin seviyene gelsin, hiç olsun. Öteki iki tane hiçmiş meğer. Yani o sıfır, öteki çift sıfırdı ya, bari sıfır olsun. Sıfırdan bir olsun filan diye böyle bir ölçümleme işinde hata yapıyor insanlar. Onu size özel hatırlatmaya çalıştım. Yine rivayetlerden öğreniyoruz. Âl-i Muhammed bir ibadete başladı mı devamlıydı deniliyor. Yani Âl-i Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin âli ashabı. Yani evindekiler, yanındakiler, onunla beraber olanlar, hanımları, torunları, damadı. Başladı mı devam ederler. Yani bu bizim toplumda nasıl söylenir bilmem ki. Ben korka korka söyledim. Bilmem anlatabildim, anlayabildiniz mi? Yani şimdi bu toplumdaki insanlara bunu söylediniz mi ne anlıyorlar? Gördüm daha önceden. Gördün mü arkadaş? Bak Âl-i Muhammed ne yapıyormuş? Başladı mı devam ediyormuş. Ben devam edebileceğimi bilmediğimden ben başlamıyorum öylese diyorlar. Hatta diyorlar ki ben yani söz verdim mi yaparım. Onun için henüz daha cesaretim olmuyor. Ondan dolayı şimdi söz veremiyorum diyor. Oysa Allah'a sözü vardı diye hatırlatıyoruz. Boynunu büküyor sadece. Yani mesela meal okuyacak, hadis okuyacak, ayet okuyacak, Kur'an okuyacak, sünnet okuyacak. Tamam da söz veremem şimdi diyor. Niyeymiş? Çünkü söz verdim yapmak zorundaymış. Zaten Müslüman olarak Allah'a sözü yok mu adamın? O kadın baştan Allah'a söz vermedi mi? Ya Rabbi ben Müslüman olurum olmaya ama kitabını okumadan Müslüman kabul edeceksen, sünnetini öğrenmeden Müslüman kabul edeceksen, peygamberini tanımadan ben öyle Müslüman olmak istiyorum. Beni yine bu şartlarla Müslüman kabul edeceksen can feda, değilse ben öyle Müslüman olmayı istemiyorum dedi mi yoksa bu insanlar? Yo, düşünmedi bile ama hani söz verirse yaparmış ya. Sonra o adam yani o delikanlı, o genç, o kadın, o erkek neyse Müslüman oldu mu dört dörtlük olmalıymış efendim. Değilse onun için yarım yamalak yapmıyormuş. Baksana piyasada nice adı Müslüman olduğu halde yamuk yumuk eğri bürü Müslümanlar varmış. Onlar gibi olmak istemezmiş. Tamam sen düzgün ol öyleyse. Yo, o peygamber olunca Müslüman olacak. Sanki öyle yani. Olur mu öyle şey? Sen de başla bir ucundan bakalım. Yapabildiğin kadar yapmaya devam et. Sanki yani bilmiyorum ama itham etmek için değil. Sanki bunu diyen adam araba kullanıyor mesela. Dünyada en iyi oku kullanıyor ya da dört dörtlü kullanıyor da sanki ondan dolayı. Binmiş geçmiş direksiyona. Sanki dükkanı var bu adamın. O işi en güzel o yapıyor da ya da dört dörtlük yapıyor da ondan dolayı dükkan tezgahı açmış gibi. Olur mu öyle şey? Sanki koca olmuş bu. Sanki hanım olmuş bu. Yani dört dörtlük bir hanımını kocalık yapıyor da sanki ondan evlenmiş gibi. Biliyorsunuz hani ikinci evliliklerde en büyük darbeyi öyle yiyor insanlar. Efendim yani beceremiyorlar yani ya da hakkından gelemiyorlar yani ya da ikinciyi birinciyi ihmal ediyorlar. Evet doğru yapmasınlar, doğru dürüst adaletli iyi bir koca olsunlar filan diyorsunuz belki ama düşünün ne dersiniz birinci kocalığını da düzgün yapmayanlara evliliği yasaklasanız ya madem. İnanın çok öyle insan var. Bakıyorsunuz birinci evliliğinde hanımının hakkını vermiyor. Yani ona iyi bir koca olmuyor. Onun gerektiği gibi cennete gitmesi, cehennemden kurtulması konusunda sorumluluk bilincine sahip değil. Engelleyin bu tür insanların evliliğini. Yakmayın, yanmasın kadınlar. Yani perişan olmasınlar anlamına. Öyle bir yasak da yok değil mi? O zaman ben yine dönüyorum. Bir ibadete başladınız mı devam edin ama öyleyse başlamam demeyin. Mesela bir arkadaş hatırlıyorum. Tövbe billah mümkün değil, din anlatan bir kitap okumak istemezdi. Niyeymiş? Çünkü okursa yapmak zorunda kalacakmış, yapmayacağından dolayı da okumaması daha iyiymiş. Çünkü o zaman farklı sorumlu olurmuş, şimdi hiç olmazsa sorumlu değilmiş. Yani okumayınca ne âlâ ne güzel değil mi? Sorumlu olmazmış. Öyleyse tesadüfen rastgele böyle bir durumda da yani benim sözlerim kulağına gidecek gibiyse kapatmaya çalışsın ya da beni uyarsın da ben söylemeyeyim bari. Olur mu öyle? Utansın belki de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadeti devamlıydı, birkaç güne tahsis etmezdi şeklinde bir yorumu herhalde yeri geldi söyleyelim. Yani bir gün yapar, iki gün yapar sonra yapmazdı değil, komşu ziyareti, akraba ziyareti, infak etme adeti, birilerine verebilme, hal hatır sorma, merhametli olma, bunlar kulluktu elbette, ibadetti. Gece namaz, gündüz namazı ya da Allah'la diyalog, bunu insanlara nakletmek. Yani Peygamberimizin peygamber olarak en büyük ibadetinin Allah'la irtibat halinde olup ondan aldığı mesajı Muhammed ümmeti ama kıyamete kadar bütün insanlığa nakletmek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Peki Peygamberimiz buna ne zaman devam etmedi, ne zaman bıraktı bunu dersiniz? Tekrar ediyorum. Aleyhissalatü vesselamın varlık sebebi yani peygamberlik misyonu nedir? Allah'ın mesajını İnsanlara nakletmesi, yayması, öğretmesi, anlatması, beyan etmesi, göstermesi değil mi? İşte buna peygamber ne zaman ara verdi? Uykusunda mı, uyanıkken mi, yemekte mi, hanımıylayken mi, toplumun içinde namaz kılarken, bayram namazı kıldırırken mi, savaşa giderken, geri dönerken mi, ne zamandı? Peygamber ara vermez ki o hep peygamberdir biliyorsunuz. Hatta öyle rivayetler benim dikkatimi çekiyor. Şöyle az kenara yaslanmış biraz uyur uyanık halinde biraz dalgınken birdenbire gülümseyerek uyanıyor. Ve şu anda Allah bana bir sure vahyetti diyor. Okuyor Bismillah ile Kevser suresini. Ne demek yani? Peygamber hep Allah'la irtibat halinde ve hep ümmete örnek. Öylece yaptığını öylece yapabileceğini de ümmete göstermiyor mu? Mescide uzanmış sırt üstü. Ayağında ayağının üzerine atmış, öylece uyumuş bir peygamber. O anda din anlatmıyor mu bize dersiniz? Ben öyle yapılabileceği iznini bir güzel anlatıyor demektir. Ben öyle inanıyorum. Ve peygamber hayatında bütün bu dediklerimden anladınız ki sürekli olacak sadece namaz değil bütün ibadettir. O sürekli olmalıdır. Yani hep kul olmak gerekir. Hep kul, hep kul. Yani biz aslında İnsan isek, hayattaysak, canlıysak hep kuluz, onu biliyorsunuz. Ama hep Allah'a kulluk istenen bu zaten. Değilse bazen patronlara, bazen örf ve adete, bazen para verenlere, bazen hizmetçilere, arada bir çoluk çocuğa, kimi zaman anne babaya, ya da büyük bilinene, ya da büyük olasıcalara, yani öyle zannedilenlere, büyütülenlere, biz kulluk yapmaya devam ediyorsak buna Allah'ın istediği ibadete devam anlamına bir damga vuramayız elbette. Ya ne? Allah'ın istediği kendisine kulluk sürekli olmalı. Abdullah bin Amr aleyhissalatü vesselama geliyor. Onun huzurunda kendine bir güveni bir cesareti var. Bu yanlış bir ifadeydi değil mi? İnsan kendine değil Allah'a güvenmeliydi. Nedense eğitimde bu yerleşmiş. benim yavrum aslında öyle hoş, öyle kapasiteli, öyle kabiliyetli, öyle derin, öyle farklı ki, ama ah bir kendine güvenebilse, efendim kendine güvenini yitirmiş, ne yapalım? Denilen sözleri zaman zaman siz de galiba onaylıyordunuz. En azından itiraz etmiyordunuz. İyi düşünün, peki kendine insan niye güvensin ki? Nasıl da güvensin insan kendisine? Allah'a güvenmeli değil miydik? Bakın biraz kendine güvenmiş Abdullah bin Amr. Aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah her gün Kur'an'ı bitirsem ya da her gün oruç tutsam gibi konularda sanki mazeret beyanıyla ruhsat istiyor. İzin istiyor. Aleyhissalatü vesselam yok diyor, öyle değil. Yani ayda 3 gün 13-14-15'inde yeter. Daha fazlaysa işte pazartesi perşembelerle belki 4 gün 8 gün yeter. Biraz daha fazla istiyorsan işte 2 gün oruç tutma, 1 gün tut yeter. Daha ya Resulallah ben güç yetiririm buna dedikçe o zaman bir gün oruç tut, bir gün iftar et diyordu. Bu Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Bütün bir yıl oruç tutmak demektir. Daha ya Resulallah dahası yoktur diyor Peygamberimiz. Bir yıl tüm oruçlu olmak, hatta hayatının sonuna doğru, ömrünün sonuna doğru pişman oluyor ve diyor ki keşke Peygamberin o ruhsatından yararlansaydım da kendime bu işi ödev edinmeseydim diyor. Ne dersiniz? Her gün Kur'an okumak yerine en çok sık okuyacaksak 3 günde bir ama 3'te bir ay olarak 10 günde bir ya da hafta olarak haftada bir baştan sona okumaya adet edinmek belki çok daha kolay olacak elbette. Yani bu az da olmaya biraz örnek teşkil edecek zannederim. Demek ki az devam ediyorsa çok duranı geçecektir biliyoruz. Yani sürünen süründüğü halde bile yatandan önde olacaktır her zaman. Bu bizim için bir ölçü kazandıracaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz der ki ashabına, cennete amelle yapılan ibadet ve itaatlarla girme garantisi hiç kimseye verilmemiştir. Ancak Allah'ın rahmet onayı işte ondan sonra cennete girilecektir. Aman ya Resulallah sizin için de mi öyle denilince evet, Allah rahmetiyle yapıp ettiklerimi kabul ederse ne âlâ. Ve devam ediyor aleyhissalatü vesselam, doğruyu arayın, Allah'ı razı edecek şeyler peşinde koşun, onu tam yakalayamazsanız da ona yaklaşın, müjde size iyi bilin ki Allah'a en makbul amel az da olsa devamlı olandır. Yani bakın aleyhissalatü vesselam sanki bu sözünü değişik zamanlarda farklı biçimlerde bize ısrarla vurguluyor. Tekrar tekrar söylüyor. Yani yapıp ettiğiniz şey namaz kılacaksınız, evet. Oruç tutacaksınız, Kur'an okuyacaksınız, farzları yerine getireceksiniz, haramlardan kaçınacaksınız. Allah'a kul köle olmaya çalışacaksınız. Kur'an'ın dediği gibi hayatı peygamber örneğinde icra edeceksiniz, yapacaksınız. Ama ve lakin o yapıp edilen bütün amellere Allah tamam kabulümdür damgasını vurursa, işte o zaman karşılığında cennet verilecektir. Ya Rabbi olur mu öyle şey? Sen yap dedin ve ben de yaptım. Canın isterse sen bana cennet vereceksin demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. İşte ondan dolayı önce önemli olan çok değil, yapışmak, imtisal etmek, düzenli ve devamlı olmaktır diyoruz ama ikinci olarak da amelin önemine tekrar dönüveriyoruz. Yani amel vardır, olmalıdır. Yok canım öyleyse tamam amel etmeye, ibadet etmeye, Allah'ın dediğini yapmaya ne gerek var? Sonunda Allah rahmet ve merhametiyle hadi kulum cennete diyecekse ben bir şey yapmadan da bir tek, mesela bir tek çok susuz bir köpeğe ayakkabımla su veriverince de cennet hak ediyorsan madem tamam ben yapmıyorum ömrüm boyunca ya da bir kediyi ıslatıp suyunu sıkıp kenara bağlayıp açlığından öldürünce cehenneme gideceksem ben ne yapayım o zaman benim yapıp ettiklerim ne anlamı var demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü evet dengede olan sevap ve günah hesabımızı sadece bir köpeğe su verivermek cennete doğru, cennet lehine değiştiriverecektir. Ya da bir kediyi öldürmek cehennem lehine değiştiriverecektir. Yani biliyorsunuz bir ihtiyacımız var. Bir tek sevap, bir tek sevapla topluyoruz biz. Amel defterimize bir yazdırıyoruz. Onun için küçük görmeyeceğiz. Yani kedi öldürürüm, ne olacak kuş da öldürürüm. Adam bile öldürürüm demeyeceğiz. Ya da yok ya bir köpeği sulamak ne anlama gelir demeyeceğiz. Efendim bizden önceki kadınlar içinde böyle böyle yaşayan varmış da böyle yapıvermiş bitmiş de. Yani bunu şöyle mi anladınız? Hoşunuza öyle gidiyor değil mi? içki içermiş o kadın, her zaman zina edermiş, pişman da olmamış, Allah'a sövermiş, dönemin peygamberini öldürmeye çalışırmış, iftira edermiş, en kötülükleri yaparmış, tüm kötülükleri yaparmış, hep kötülükler yaparmış ama bir tek sevabı varmış hanesinde, o da bir köpek sulamış. Öyle anlaşılır mı? Öyle değil. Ya bu bir güzellik, bu bir iyilik, bunu boşa gideceğini zannetmeyin anlamına gelmez mi? Demek ki ameller önemli. Yani ibadet olmalı, eylem olmalı, hareket olmalı. Çünkü Cenab-ı Hak der ki, tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum ta'melun. Bu cennetler, buyurun, size takdim edilen bu cennetler, amelleriniz karşılığı size verilecektir. İnnellezine amenu ve amilus salihat lehum cennat. İnanan ve inancının gereği eylemlerde bulunanlara hazırlanan cennetler. Yani inandınız, tamam, öyleyse buyurun alın size cennet diye bir ayet görmüyoruz değil mi öyle olunca? Amel edeceksiniz, icra edeceksiniz. Peki sadece amel ettiniz, buyurun cennete. O amel Allah'tan dolayısa ameldir, harekettir, eylemdir, kabuldür, kulluktur, itaattır, ibadettir değilse Allah ona ibadet damgası vurmaz ki. Az ve çok ölçüsünde bir ayet hatırladım, bir hadis hatırladım diyebilirsiniz. Peki nedir az ve çok ölçüsü? Tekrar düşünün, Kur'an'ı bu gözle bir daha ölçün, sünnete bu gözle bir daha bakın. Ama ben size bir hadis okumadan önce kendi hayatınıza bir bakın desem, az ve çok ölçüsünde nasıl da ihtiraslısınız? Kasanızdaki paranızda, kesenizdeki imkanınızda, mutfağınızdaki eşyanızda, sofranızdaki yemeğinizde, hatta hayatınızda sizin için çok daha önemli olmayan nice alışkanlıklarınızda siz aza razı olmamayı, çok ölçüsüne ulaşmamayı nasıl da icra ediyor, ifade ediyorsunuz değil mi? Ben onları size hatırlattıktan sonra Aleyhissalatü Vesselam'ın efela ekûne abden şekûra dediğini bir daha söylemiş olalım. Yani ayakları şişinceye kadar kulluğa devam eden bir peygambere, ya Resulallah, nasıl olsa geçmiş gelecek günahlarınız affedildiğini biliyoruz, şöyle az biraz dinlenseniz olmaz mı denilince, diyor ki, peki yani öyle de şükreden bir kul olmayayım mı? Biz onu nerede kullanıyoruz? Fazla mal göz çıkarmaz. E doğru, fazla mal göz çıkarır mı? Ama belki dinden imandan çıkarırsa ya? Yani hesabı neye göre yapıyoruz? Malımız fazla mı olsun? Malımız fazla olsun, az olsun değil. Zaten Allah bizi ne kadar neyle imtihan edecekse o kadar oluyor. Sen yırtınsan, çatlasan, patlasan, yani ikiye ayrılsan ortandan, yine Allah seni ne kadarla imtihan edecekse o kadarını buluyorsun. Sen kendince bulduğunu iddia edebilirsin ama Allah alıveriyor biliyorsun. Hiç hesabın olmayan şeylere gidiveriyor elinden. E peki yani fazla mal göz çıkarmaz da fazla sevap ne yapar adama? İhtiyacın yok mu ona? Yani ben namazı en asgari seviyesiyle kılarım, dahasını bilmem. Yani üzerine altına ek yapmam diyenler için bilmiyorum, belki bir formül olabilir. Ve aynı hadisten hareketle biz eğitimde, vaaz-ı nasihatta, bir şeyler öğretmede, ders programlarında dengeden yana olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Dengeli olmak. Abdullah İbni Mesud Hazretlerine geliyorlar. Diyorlar, ey peygamberin ashabından Abdullah, ey Mesud'un oğlu, sen Kur'an'ın inişine şahit oldun. Sen peygamberle beraber yaşadın. Sen peygamberi tanıyan birisin. Ne olur bize de öğretsen, bize de anlatsan, bize Kur'an tanıtsan, bize din tanıtsan. Onlara diyor ki, peki haftada bir ders. Hatta şu anda nerede okuduğum bilmiyorum ama okumuştum. Ya yorum ya rivayet olarak. Israr ediyorlar biraz daha fazla olsa diye. Sanki biraz yani bizim dilimizle söylüyorum. Adam olacaksanız çok bile diyor sanki, öyle bir cevabı var. Yani ama düzgün söyleyelim, bıktırmamak için diyor. Evet öyle olmalı, haftada bir ders. E ben haftada bir ders yapıyorum falan filan filanlarla beraber oturuyoruz, bir güzel okuyoruz. Bir saat, yani çok ciddiyiz, böyle bazen 1,5 saate varıyor. Sonra ne yapıyorsunuz? 1 saat, 1,5 saat çaya, 1 saat, 1,5 saat seçimden geçime, attan arabaya zaman ayırıyorsunuz. Ciddi söyleyin, idare eder mi? Yani bu hastalığımızı, bu sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel, toplumsal hastalığımızı sizin şu haftada bir okur gibi göründüğünüz diyeceğim neredeyse, ben de siz gibiyim. Çünkü bu beraber olduğunuz din idare eder mi, düzeltir mi dersiniz? Kefaret olur mu diğerlerine? Yani hani mesela nasıl söylesek, önceden antibiyotikler falan kullandırmış 2.75'lik, sonra 2'ye katlanmış, sonra 3'e katlanmış, şimdi 4 katı da yetmiyormuş diye, hani siz onu anlarsınız değil mi? Ne dersiniz? Ne haber? Nasıl olsun? Eski gücü, kuvveti belli arabalar vardı insanların kullandığı, yetmez diye şimdi neredeyse adam uçuracak arabalar icat ettiler. Yani biz dinimizde neden aşağıya, alttakine, daha alttakine razı olalım? Çok garip bir duygu bu. Ben izah edemiyorum. Yani kime, dünya ve dünyalık adına ne takdim ederseniz edin, itiraz etmiyor adam. Ama din diye yük yüklemeye başlayın, hep çok görüyor ve azalt diyor. Hayır diyor, olmaz diyor, daha az daha az. Yani 2000 hadis diyorsun az olsun, 3000 hadis az olsun, 1000 hadis az olsun, 500 az olsun diyor. Ama al sana çalıştığın karşılığı 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 1 milyar, 2 milyar, hiç az demiyor insanlar. Yani bir set, iki set, üç tane, dört takım, beş takım filan, hiçbirine az demiyor insanlar. Ama din az olsun, aman sevap az olsun diye sanki şeytanla ortaklık gibi, Allah korusun, hep geri geri durmak istiyoruz. Demek ki ifrat ve tefrit mekruh olacak, yasak olacak. Yani bir orta yol bulunacak. Çünkü bu orta peygamber gibi olma, peygamberin dediği gibi olma yoludur. Çünkü o ümmetin en alt seviyesindekine göre yaşama imkanına sahip bir peygamberdi. Kendine özgü, yani sadece onun yapacağı ibadet hayatı ayrı şey, ama geri kalan hayatında yemesi içmesinde, oturması kalkmasında hep dengeliydi. Mesela gecenin tümü ibadette geçirilmez İslam'a göre. Üçte birini, yarısını, en fazla üçte ikisini ibadette geçirirsiniz ama uyumak zorundasınız. Peki bir gece uyumadınız? Öyle değil. Bir gece bir tane, iki gece, üç gece, arada bir, bazen hiç uyumadan geceyi geçirdiniz. Bu değil yasak olan, ama elbette eğer ibadet ve itaat adına geceyi bu işe tahsis edeceksek üçte biri güzel tabii. Osman bin Maz'un ve arkadaşları var, hatırladınız mı? Osman bin Maz'un deyince, hani onlar diyorlar ki peygamberimizin ibadet ve itaatını sormaya geliyorlar annelerimize. O da anlatıyor, diyor işte bazen oruç tutar, bazen iftar eder, bazen bizimle beraber olur, bazen gece namaz kılar. İşte benzer şeyler anlatınca, yani namazı, gece namazı bazen uyur falan diye, çok az buluyorlar. Yani o kadarsa, peygamberken bu kadar yaptıysa biz biraz daha çoğaltalım. Bir grup diyor ki ben kesinlikle tamam evlenmiyorum bundan sonra, hanımlardan uzak kalıyorum. Bir kısmı diyor ki ben kesinlikle tüm geceyi namazla geçireceğim. Bir kısmı diyor ki ben tüm gündüzü hep oruçla geçireceğim. O ara aleyhissalatü vesselam geliyor. Hayır diyor. Bakın görmüyor musunuz? En müttakiniz benim. Allah'a karşı gelmekten en sakınanız, en kul olmaya çalışanız benim. Ama evleniyorum. Gece namaz kılıyor, bazen uyuyorum. Gündüz oruç tutuyor, bazen iftar ediyorum. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor. Yani bir başka şekliyle üzerinde senin, ehlinin ve misafirin de hakkı vardır. Allah'a karşı gelmekten sakının, kork. Kulluk için, kul olmak için beklemeye gerek yok o zaman. Yani ben de kul olacağım ama çok olsun da öyle, çok yapabileyim de öyle kul olayım demeye kimsenin hakkı yok. Bizi oyalayan bu dünya hayatının ne olduğunu bilelim. Görevimiz olmayan konuları yük etmememiz gerektiğini bir daha vurguluyoruz. Görevimiz olmayan konuları yük etmememiz gerekiyor. Hani Hadid suresinin 27. ayetinde Allah Hristiyanlara ruhbanlığa izin vermişti diye anlatılır ya, onlar ne yapmıştı? Allah izin verdiğini unuttular, Allah farz kıldı zannettiler. Allah böyle razı ederiz zannettiler. Hay verip çevirip kendileri ruhban edip evlenmediler, dağa çekildiler, savaşmadılar ama sonunda hakkından gelemediler ya. Biz de görevimiz olmayan şeyleri kendimize yük etmezsek bize zaman çok kalır, inanın buna. Allah'ın görev yüklediği şeyleri kendimize yük edinelim, din edinelim. O zaman daha kolay olacak, daha rahat, daha iyi bir Müslüman olmaya çalışacağız. Yapılan kulluğu Allah dedi diye Allah için yapalım. Değilse boşa gideceğini bilelim. Bir de belki bir ayet meali gibi söyleyelim. Ölünceye kadar bu işe devam edelim. Bunu anlıyoruz. Vâbud rabbeke hattâ yetiyeke lakîn. Yani ölünceye kadar bu işe devam edelim. Sözün sonuna geldim. Çok özel, çok önemli bir hatırlatmayla bitirelim inşallah. Şimdi dinde iki çeşit İbadet ve itaat ya da iki çeşit eylem var bizden istenen. Bir, onsuz olmazlar var. Yani din onsuz olmaz. Onu mutlaka yapmak zorundayız. Onların zamanı, miktarı, çeşidi, tipi, şekli, biçimi din tarafından belirlenmiştir. Bir de onların artırılması yönünde emirler var. Biz bunlara nafile diyoruz. Yani sevap için yapılanlar. İşte bütün bu anlattıklarım sevap için yapılanlarda az bile olsa devamlı yapmamız gerektiği. Değilse bizim kul olabilmemiz için onsuz olmaz görevler hem sürekli hem istenen kadar olacaktır. Azaltmaya kimsenin hakkı yoktur. Namaz farz olarak onsuz olmaz miktarıyla günde 5 ama arada bir de bazen olmalı. Oruç Ramazan'da bir ay ama onun dışında da arada bir bazen olmalıdır. Ya da bunun benzeri onsuz olmaz ibadetleri sıraya koyabilirsiniz. Ben namazı devamlı kılacağım ama bir tek sabah olursa, bir tek yatsı olursa demeye kimsenin hakkı yoktur. Veya ben Kur'an okurum ama günde bir ayet. Bak günde bir ayette devam ediyorum hayatıma. Bu acaba Kur'an okumak mı? Yoksa Kur'an okumayla oyalanmak mı? Onu siz daha iyi bilirsiniz. Ben aklıma gelen madde planda bir örnekle işi galiba size anlatmış olacağım. Mesela insan yemese olmaz değil mi? Yemek, bir şeyler yiyecek. Boğazından aşağıya bir şeyler, mideye bir şeyler gönderecek. Peki alsa simit veya ekmek, 3 saatte 5 saatte bir lokma alsa ağzına. Hatta 10 saatte bir lokma. Bak yiyor ama. Ya da günde bir lokma alsa ağzına. İyi mi olsun mu? Siz o adamı yedi kabul eder misiniz? Ya da onsuz olmaz miktarını açtı kabul eder misiniz? Peki lokma için kabul etmediğinizi kitap için, vahiy için, Kur'an için, sünnet için nasıl kabul edersiniz? Yani hani denir ya ne kadar yerim en azından bizi ayakta tutacak kadar. İşte bizi Müslüman olarak ayakta tutacak kadar Kur'an ve sünnetle beraber olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.